Dostoyevski. Suç ve Ceza. 20. Bölüm. Raskolnikov bir kez daha, yoksa hala düş mü görüyorum diye düşündü. Karşısında duran, beklenmeyen konuğa güvensizlikle, kuşkuyla baktı. Sonunda şaşkınlık içinde, "Svidrigaylov, ama bu çok saçma, olacak şey değil," diye söylendi. Onun bu şaşkınlığı konuğu hiç de şaşırtmışa benzemiyordu. "Size uğramamın iki nedeni var. İlki, sizinle tanışmak istemem. Nicedir, son derece ilginç şeyler duyuyorum hakkınızda. İkincisi, doğrudan doğruya kız kardeşiniz Avdotya Romanovna'nın çıkarlarının söz konusu olduğu bir girişimde benden yardımınızı esirgemeyeceğinizi umuyorum. Hakkımdaki düşüncelerinden dolayı kız kardeşiniz birinin tavsiyesi olmadan bana kapısından içeri adım bile attırmaz. Ama siz yardım ederseniz öyle sanıyorum ki," Raskolnikov onun sözünü keserek, "yanılıyorsunuz," dedi. "İzninizle sorabilir miyim? Onlar daha dün geldiler, değil mi?" Raskolnikov karşılık vermedi. "Dün geldiler, biliyorum. Ben de önceki gün geldim zaten. Bakın Rodion Romanovich, kendimi temize çıkarmaya çalışacak değilim ama açıklamama izin verin. Boş inançları bir yana bırakarak sağduyuyla düşünecek olursak, bütün bu olup bitenlerde benim yönümden bilhassa suç sayılabilecek bir şey var mı?" Raskolnikov konuşmadan ona bakmaya devam ediyordu. "Yani benim suçum, kendi evimde korumasız bir kızı sıkıştırmam ve onu tiksinç önerilerimle aşağılamamdır, öyle değil mi? Herkesten önce kendimi itiraf ediyorum bunu. Yalnız kabul ediniz ki ben de bir insanım ve acınası bir insan. Ben de aşık olur sevebilirim. Ne yaparsınız, böyle şeyler bizim irademizde olmuyor. Bu durumda da her şeyin açıklaması son derece doğallık kazanıyor. Burada bütün sorun şu, ben bir canavar mıyım yoksa bir kurban mı? Kurbansam nasıl bir kurban, düşünün. Ben sevdiğim kıza benimle birlikte Amerika'ya ya da İsviçre'ye kaçmasını önerirken belki de ona karşı sonsuz bir saygı besliyorum içimde. Yalnızca bu da değil. Her ikimiz için mutlu bir gelecek kurmayı düşünüyorum. İnsan aklı algılaması tutkuların tutsağı oluyor çoğu kez. Ben belki de ondan çok kendime kıydım." Raskolnikov onun sözünü tiksintiyle keserek, "Hayır," dedi. "İşte dediğiniz gibi değil. Siz ister haklı olun ister haksız. Ben sizden tiksiniyorum. Sizi tanımak bile istemiyorum. Kovuyorum sizi, defolun." Svidrigaylov birden bir kahkaha attı. "Pes doğrusu. Sizi kandırmak olacak şey değil. Kurnazlık edeyim dedim ama hayır. Siz sorunun en can alıcı noktasına parmak bastınız. Ama siz şu anda bile kurnazlık ediyorsunuz." Svidrigaylov çıngıraklı bir kahkaha daha atarak, "Ne olmuş sanki, ne olmuş? Bu kadarcık bir kurnazlığa da mı izin yok artık? Ama siz benim sözümü kestiniz, öyle ya da böyle. Ben bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer bahçedeki o olay olmasaydı, hiçbir tatsızlık da olmayacaktı. Marfa Petrovna..." Raskolnikov onun sözünü kabaca keserek, "Duyduğuma göre," dedi, "Marfa Petrovna'yı da öbür dünyaya siz göndermişsiniz." "Demek bunu da duydunuz. Hoş, duymamanız olacak şey değil ya. Sorunuza gelince, ben bu konuda vicdanım tümüyle rahat olduğu halde doğrusu nasıl yanıt vereceğimi bilemiyorum. Yani korktuğumu, çekindiğimi falan sanmayın. Bu konuda gizli kapaklı hiçbir şey yok. Her şey apaçık ortada. Doktor raporları, tıka basa yemek yedikten ve bir şişeye yakın da şarap içtikten sonra tok karnına banyoya girmenin neden olduğu beyin inmesinden söz ediyor. Raporlarda başkaca hiçbir şey yok. Bu kesinlikle böyle. Ama ben epeyce düşündüm olay üzerinde. Bilhassa da buraya gelirken trende bu acı, bu mutsuz sonda benim hiç mi payım yok? Onu sinirlendirdiğim için ya da başka herhangi bir nedenle benim yüzümden olmasın tüm bunlar. Ama böyle bir şeyin söz konusu olmayacağı sonucuna vardım." Raskolnikov gülümsedi. "Keyfe keder üzüntülerle rahatsız etmişsiniz kendinizi. Niçin gülüyorsunuz? Düşünün. Topu topu iki kırbaç vurdum ona. İzi bile kalmadı bunların, rica ederim. Beni yüzsüz bir adam sanmayın. Ben bunun benim yönümden ne denli aşağılatıcı bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Hatta bunun da ötesinde bir şey. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki Marfa Petrovna da, nasıl söylenmeli, benim bu merakımdan çok hoşnuta benziyordu. Doğrusunu isterseniz kız kardeşinizle ilgili olay alabildiğine sömürüldü. Marfa Petrovna'nın evden bir yere çıkmadığının üçüncü günüydü. İlçede de görülmesi için bir neden kalmamıştı. O ünlü mektubuyla ilçede herkesi bıktırmıştı. Mektubun okunması hikayesini de duymuş muydunuz ve derken benim şu iki kırbacı olağanüstü bir olay haline getirdi. Hemen arabayı hazırlamalarını buyurdu. Hiç hoşlanmıyor görünmelerine karşın kadınların bazen aşağılanmaktan çok ama çok büyük bir zevk aldıklarını söylemeye gerek bile görmüyorum. Gerçi bu herkeste böyledir. İnsanlar genellikle aşağılanmaktan çok ama çok hoşlanırlar. Bilmem siz de fark ettiniz mi? Ama kadınlar için bu bilhassa böyledir. Hatta denilebilir ki yalnızca bununla yetinirler, bununla yaşarlar ve başka hiçbir şeye gerek duymazlar." Raskolnikov bir ara kalkıp gitmeyi ve bu görüşmeye bir son vermeyi düşündü. Ama tuhaf bir merak. Hatta hesaplığa benzer bir takım düşünceler bir an için bunu yapmasına engel oldu. Dalgın dalgın kavga etmekten hoşlanır mısınız diye sordu. Hayır pek sevmem dedi Svidrigaylov. Sesi sakindi. Marfa Petrovna ile hemen hiç kavga etmezdik. Hoşnuttu benden. 7 yıllık evliliğimiz boyunca eğer tümüyle kuşku verici, anlamsız olan üçüncüsünü saymazsak, topu topu 2 kez kırbaç kullandım. Bunlardan ilki evlendiğimizden 2 ay sonra çiftliğe yeni yerleştiğimiz sıralarda olmuştu. İkincisi de işte şu son olaydır. Siz de beni canavar ruhlu, geri kafalı, kölelik yanlısı biri sanmıştınız herhalde. Yeri gelmişken bilmem hatırlıyor musunuz Rodion Romanovich? Birkaç yıl önce henüz mahkemelerin açık görüldüğü, o değerli zamanlarda adını şimdi çıkaramadığım soylunun biri bir Alman kadını vagonda kırbaçlatmıştı da adamı gerek halk gerekse basın rezil etmiş, yerin dibine batırmıştı. Çağın çirkin davranışı da aynı yıl olmuştu sanırım. Mısır geceleri toplantılarını hatırlıyor musunuz? Kara gözler. Ah neredesiniz gençliğimizin o altın çağları, her neyse. Benim bu konudaki düşüncem şu. O Alman kadını kırbaçlayan adama herhangi bir biçimde sevecenlik duymuyorum. Çünkü aslında böylesi bir davranış, ne diye sevecenlik duyacakmışım ki böyle bir davranışa? Bununla birlikte şunu da söylemekten kendimi alamayacağım. İnsanın tebesini arttıran öyle Alman kadınlar oluyor ki bazen, hiçbir ileri görüşlü insan o soylu adamın yaptığını yapmayacağına ilişkin kendinden yana güvence veremez. Ama o zamanlar hiç kimse olaya bu açıdan bakmamıştı. Oysa asıl insancı olan bu noktadır. Aslında hak ve adalet de budur. Svidrigaylov birden gülmeye başladı. Raskolnikov bir şeyi açıkça anlamıştı. Svidrigaylov kesin olarak bir şeylere karar vermişti ve gizli bir takım düşünceleri vardı. Birkaç gündür hiç kimseyle konuşmamışsınız galiba diye sordu Raskolnikov. Hemen hemen öyle. Ne oldu? Benim böylesine aklı başında biri olmam mı şaşırttı sizi? Hayır, gereğinden çok aklı başında olmanız şaşırtıyor beni. Sorularınızın kabalığına gücendiğim için mi? Öyle değil mi? Ne diye güceneyim ki? Sonra insanı şaşırtan bir saflıkla ve dalgın dalgın sürdürdü sözlerini. Siz nasıl sorduysanız ben de öyle yanıt verdim. Beni bilhassa ilgilendiren hiçbir şey yok. Hele bu sıralar. Az önce söylediğim gibi kız kardeşiniz olan ilgim yüzünden bir takım bayağı düşüncelerle yüzünüze güldüğümü düşünmekte özgürsünüz. Ama size açıkça söyleyeyim ki canım çok sıkılıyor. Bilhassa da şu son 3 günden beri. Onun için sizi gördüğüme çok sevindim. Sakın gücenmeyin Rodion Romanovich. Ama nedense siz bana çok tuhaf bir insan olarak görünüyorsunuz. Biliyor musunuz sizde bir şeyler var, bilhassa da şimdi. Yani şu anda değil de genel olarak şu sıralarda. Peki peki, geri aldım sözlerimi, çatmayın kaşlarınızı öyle. Sandığınız gibi yol yordan bilmez, kaba saba bir adam değilim ben. Bilmiyorum, belki hiç kaba saba bir adam değilsiniz dedi Raskolnikov. Bakışları kederliydi. Hatta bana öyle geliyor ki siz çok iyi bir sosyete adamısınız. Ya da hiç değilse nerede nasıl davranılacağını bilen aklı başında bir insansınız. Svidrigaylov soğuk hatta biraz kendini beğenmiş bir tavırla doğrusunu isterseniz beni kimsenin düşüncesi ilgilendirmez. Öte yandan madem ki ülkemizde bayağı kişiler el üstünde tutuluyor ben niye öyle olmayayım dedi ve gülümseyerek ekledi. Hele insanın yaratılışı da buna elverişliyse. Ne olursa olsun ben sizin burada pek çok tanıdığınız olduğunu duydum. Yani siz hani şu çevresi olmayan diye nitelendirilen kişilerden değilsiniz. Bu durumda özel bir amacınız olmasa beni ne diye gelip arayacaksınız? Svidrigaylov, Raskolnikov'un sorusundaki ana noktaya değinmeden övünürcesine ''Evet'' dedi. ''Pek çok tanıdığım olduğu doğrudur. Bu 3. gündür ki bu kentte sürtüp duruyorum. Ben çevremi tanıyorum, çevremde sanıyorum beni tanıyor. Oldukça şık giyiniyorum. Çevremde kimse beni yoksul bir insan olarak görmüyor. Şu yapılan köylü reformu da bize dokunmadı. Ormanlarım, sulak çayırlarım olduğu için gelirimde bir azalma olmadı.'' Ama oraya gitmem. Eskiden beri sıkılırım oradan. Sürtüp durduğum şu 3 gün içinde kimseyle bir yakınlığım olmadı. Bir de buraya kent diyorlar. Nasıl kurulmuş? Niçin kurulmuş bu kent burada? Tanrı aşkına tam anlamıyla bir memur ve her türden öğrenci kenti. 8 yıl önce bu kentte serserilik ediyordum ben. Doğrusu ya o sıralar pek çok şeyin farkına varmamışım. Bugün güvendiğim tek bir şey var. O da anatomi. Tanrı sizi inandırsın. Ne anatomisi? Svidrigaylov bu kez sorulan sorunun farkında olmadan şu sizin kulüpleriniz, dusotlarınız, puantlarınız, hatta şu ilerlemeleriniz yok mu? Aman benden ırak olsunlar azizim. Artık oyunda hileye paydos. Demek hile yaptığınız da oldu. Hilesiz olur mu hiç? 8 yıl önce kibarlıktan, efendilikten nasibini almış esaslı bir gruptuk biz burada. Zamanımızı güzel geçirirdik. Hem biliyor musunuz hepimiz yol yordan bilen insanlardık. Şairler, kapitalistler falandık. Sonra bilmem fark ettiniz mi, biz de Rus toplumunda oturup kalkmayı bilen insanlara hep oyunda hile yapanlar arasında rastlanır. Bu işleri bıraktığımdan beri köyde oturmamın nedeni de bu. Niye Çinli bir Yunanlıya olan borcum yüzünden az kalsın hapse düşüyordum o sıralar. Derken tam bu sırada Marfa Petrovna yetişti. Yunanlıyla pazarlığa oturup 30 bin ruble karşılığında beni kurtardı. Borcumun tamamı 70 bin rubleydi. Kendisiyle yasal olarak evlendik. Beni alıp köye çiftliğine götürdü. Sanki bir hazineydim. Kendisi benden 5 yaş büyüktü. Beni çok seviyordu. 7 yıl köyden dışarı çıkmadım. Şunu da unutmayın ki bir başkası adına düzenlenmiş olan 30 bin rublelik borç senedini hani kendisine baş kaldırırsam falan diye hep bir koz olarak elinde tuttu. Şöyle bir kıpırdayacak olsam tuzağa düştüm demekti. Yapardı da. Zaten kadınlarda bütün bu duygular karışık olarak bir arada bulunur. Ortada böyle bir senet olmasaydı kaçar mıydınız? Bilmem ki bunu size nasıl söylesem. Bu senetten dolayı hemen hiç rahatsız olmadım. Zaten canım bir yere gitmek istemiyordu. Marfa Petrovna'nın kendisi bana 2 kez yurt dışına çıkmamı önerdi. Sıkıldığımı görüyordu ya, daha önce de çıkmıştım dışarıya. Her çıkışımda da müthiş canım sıkılmıştı. Can sıkıntısı da değil de ne bileyim işte. Deniz, Napoli Körfezi, güneşin doğuşu, bakarsın içinde üzücü bir şeyler duyarsın. En çok da bu üzüntüden nefret etmişimdir. Hayır, hayır, insanın memleketi daha iyi. Burada hiç değilse başkalarını suçlar, kendini haklı görürsün. Hem belki ben bir araştırma grubuyla Kuzey Kutbu'na gideceğim. Çünkü içkiden de tiksiniyorum. Oysa şarap bir yana, zaten hiçbir şey söz konusu değil benim için. Denedim bunu. Dediklerine bakılırsa, Berk Pazar günü Yusupova Parkı'nda büyük bir balonla uçacakmış. Yanına da belli bir ücret karşılığı yol arkadaşı alacakmış. Aslı var mı acaba? Biner miydiniz böyle bir balona? Ben mi? Hayır, öylesine söyledim. Svidrigailov gerçekten de dalgınlaşmış gibiydi. Bu adam ne istiyor diye düşündü Raskolnikov. Hayır, bu senet beni üzmüyordu diye sürdürdü sözlerini Svidrigailov. Yine öyle dalgındı. Ben kendim ayrılmıyordum çiftlikten. Kaldı ki bir yıl önce doğum günümde Marfa Petrovna bana bu senedi geri vermişti. Hem de üzerine önemlice bir para ekleyerek. Paralı kadındı. Görüyor musunuz Arkadi Ivanoviç, size nasıl güveniyorum demişti. İnanmıyor musunuz böyle söylediğine, ama bilmelisiniz ki köyde hatırı sayılır bir patron olmuştum. Yörede herkesçe tanınmıştım. Sonra çeşitli kitaplar da getirttim. Marfa Petrovna başlangıçta onaylıyordu bu kitap işini ama sonraları okumaktan bana bir hal geleceğinden korkmaya başladı. Marfa Petrovna'yı çok özlemiş gibisiniz. Ben mi? Olabilir. Gerçekten de özledim. Belki de gerçekten özledim. Aklıma gelmişken hayalete inanır mısınız? Ne hayaleti? Ne hayalet olacak? Bildiğimiz hayalet. Siz inanır mısınız? Evet, belki de hayır. Yani pek o kadar değil. Peki hayalet gördüğünüz oluyor mu? Svidrigailov tuhaf bir bakışla Marfa Petrovna arada bir ziyaret etmek lütfunda bulunuyor diye mırıldandı. Ve ağzı tuhaf bir gülümsemeyle çarpıldı. Nasıl yani ziyaret etmek lütfunda bulunuyor? 3 kez geldi. İlki kendisini toprağa verdiğimiz gündü. Mezarlıktan çıktıktan birkaç saat sonra göründü. Buraya hareketimin ön günüydü. İkinci kez dün değil önceki gün yoldayken Malaya Vişera istasyonunda göründü. Şafak vaktiydi. Üçüncüsü de 2 saat önce tek başıma odamda otururken oldu. Uyanık mıydınız? Tümüyle üçünde de uyanıktım. Geliyor, 1 dakika kadar konuşuyor, sonra kapıdan çıkıp gidiyor. Her kapıdan girer çıkar. Hatta ayak seslerini duyar gibi oluyorum. Peki ben sizin başınıza bu türden şeylerin kesin kes geldiğini niçin düşündüm? Nasıl olduğunu kendi de anlamadan söyleyiverdiği bu sözler Raskolnikov'u çok şaşırtmıştı. Büyük bir heyecan içindeydi. Svidrigailov şaşırarak, ''Demek böyle.'' dedi. ''Demek siz bunu düşündünüz gerçekten mi? Aramızda ortak bir nokta bulunduğunu söylememiş miydim size?'' Raskolnikov sertçe, ''Hiçbir zaman böyle bir şey söylemediniz.'' dedi, heyecanlıydı. ''Söylemedim mi?'' ''Hayır.'' ''Söylediğimi sanıyordum. Demin içeri girdiğimde gözlerinizi kapamış kendinizi uyur gibi gösterdiğinizi görür görmez, ben kendime işte ta kendisi demiştim.'' Raskolnikov, ''Ne demek ta kendisi? Bununla söylemek istediğiniz ne?'' diye bağırdı. Svidrigailov gerçekten şaşırmış gibiydi. Safça, ''Ne mi?'' diye kekeledi. ''Doğrusu bunu ben de bilmiyorum.'' 1 dakika kadar sustular. Gözlerini birbirlerine dikmişlerdi. ''Ama bütün bunlar çok saçma.'' diye bağırdı Raskolnikov. Canı sıkılmıştı. ''Marfa Petrovna geldiği zaman size neler söylüyor?'' ''Kim? O mu?'' ''İncir çekirdeğini doldurmaz şeylerden söz eder.'' ''İnsanoğlu neymiş görün de şaşın.'' ''Zaten beni öfkelendiren de bundan başka bir şey değil. İlk gelişinde biliyor musunuz çok yorulmuştum. Cenaze töreni, dua faslı, yas yemeği. Sonunda çalışma odamda yalnız kalmış, bir sigara tüttürüp karmaşık düşüncelere dalmıştım. Birden kapıdan içeri girip erdi. Arkadi Ivanoviç, bugün telaştan yemek odasındaki saati kurmayı unutmuşsunuz.'' dedi. ''Bu saati gerçekten de 7 yıldır hep ben kurardım. kurmayı unuttuğum zaman da bana hep o hatırlatırdı. Ertesi gün artık buraya geliyorum, sabaha karşı istasyona inmişim, gece yolda biraz uyuklamışım, her yanım dökülüyordu, gözlerimden de uyku akıyordu. Bir kahve söylemiş oturuyorum. Bir de ne göreyim, Marfa Petrovna, elinde bir deste oyun kağıdı, gelip yanıma oturmamış mı? Falınıza bakıp yolculuğunuzu nasıl geçeceğini söyleyeyim mi, Arkadi Ivanoviç? Dedi. Faldan çok iyi anlardı. Ona falıma baktırmadığım için kendimi hiç bağışlamayacağım. Korkup kaçmıştım. Aslında tam o sırada kampana da çalmıştı. Ve işte bugün, bir aşçı dükkanından getirdiğim berbat yemekten sonra ağırlaşmış bir mideyle bir sigara tüttürmüş oturuyordum ki birden Marfa Petrovna içeri girdi. Üzerinde yeşil ipekli kumaştan uzun, çok şık bir elbise vardı. Merhaba Arkadi Ivanoviç dedi. Elbisemi nasıl buldunuz? Aniska böylesini dikebilir mi? Aniska bizim köyde oturan bir terzi kızdı. Eskiden toprak gölelerindendi. Sonra Moskova'da terzilik kurslarına falan gitmiş. Çok iyi bir kızdı. Marfa Petrovna karşımda dönüp duruyordu. Önce elbisesine, sonra da yüzüne dikkatle bakarak Marfa Petrovna dedim. Böyle önemsiz şeyler için ta buraya, bana kadar gelip rahatsız olmaya neden böyle isteklisiniz? Ah aman tanrım dedi. Demek artık sizi rahatsız da edemeyeceğim. Kendisini biraz kızdırmak için ben Marfa Petrovna evleniyorum dedim. Bu kendi bileceğiniz bir şey Arkadi Ivanoviç dedi. Yalnız karınızı toprağa verir vermez evlenmeye kalkışmanız size fazlaca şeref kazandırmaz. Bari iyi birini seçmiş olaydınız. Yoksa ne siz mutlu olabilirsiniz ne de o. Yalnızca herkesi kendinize güldürmüş olursunuz. Bunları söyledikten sonra çıkıp gitti. Yürürken elbisesinin hışırtısını duyar gibi oldum. Ne saçma şeyler ama öyle değil mi? Belki de bütün bunları siz uyduruyorsunuz dedi Raskolnikov. Svidrigailov dalgın dalgın ben çok az yalan söylerim dedi. Sorudaki kabalığın farkına varmamış gibiydi. Bundan önce de hayalet gördüğünüz olmuş muydu? Hah, evet gördüm. Bir kez 6 yıl önce. Filka adında bir uşağım vardı, ölmüştü, gömüldüğü gün. Alışkanlıkla Filka çubuğumu getir diye seslendim, içeri girdi. Doğruca çubuklarımın bulunduğu küçük cam dolaba yürüdü. Herhalde benden öcalıyor diye düşündüm. Çünkü öldüğü gün kendisini esaslı paylamıştım. Böyle yırtık dirseklerle nasıl yanıma gelebiliyorsun, çık dışarı sersem diye bağırmıştım. Çıktı gitti ve bir daha da dönmedi. O zaman bunu Marfa Petrovna'ya söylememiştim. Kendisi için ayin yaptırıp dua falan okutmak istedim ama sonra utanıp vazgeçtim. Bir doktora görünseniz, rahatsızlığımın ne olduğunu bilmemekle birlikte hasta olduğumu ben de biliyorum. Ancak bana kalırsa ben sizden 5 kat daha sağlıklıyım. Demin size hayaletlere inanıp inanmadığınızı sormuştum. İnanıyor musunuz? Hayır, hem de hiç inanmıyorum. Raskolnikov'un sesi öfkeliydi. Böyle durumlarda genellikle ne derler diye mırıldandı Svidrigailov. Kendi kendine konuşur gibiydi. Başını hafifçe yana eğmiş, bir başka yana bakıyordu. Derler ki sen hastasın. Gördüğünü sandığın şeyler de gerçekliği olmayan bir sayıklamadan başka bir şey değil. Zaten bu işte sağlam bir mantık arama. Ben hayaletlerin yalnızca hastalara göründüğüne katılıyorum. Ama bu hayaletlerin başkalarına değil de yalnızca hastalara göründüğünü kanıtlar. Raskolnikov sinirli bir şekilde, ''Hayalet diye bir şeyin olmadığına hiç kuşku yok.'' dedi. Başka yana bakmakta olan Svidrigailov gözlerini ağır ağır ona çevirerek, ''Demek hiç kuşku yok.'' dedi. ''Demek siz böyle düşünüyorsunuz. Peki şöyle düşünemez miyiz acaba? Siz de yardım edin bana, hayaletler başka dünyalardan parçalar, bölümlerdir. Onların başlangıcıdır. Sağlıklı bir insanın bunları görmesi için hiçbir neden yok. Çünkü sağlıklı insan, yeryüzü insanı demektir. Yani bu dünyada yaşayan insandır. Yeryüzü düzeni bunun böyle olmasını gerektiriyor. Ama şu sağlıklı insan biraz hastalanıverince, yani organizmasındaki normal yeryüzü düzeni bozuluverince, bir başka dünyanın olabilirliği kendini duyurmaya başlar. Hastalık arttıkça öteki dünyayla yakınlık da artar. İnsan öldüğünde ise doğrudan doğruya öteki dünyaya göçer gider. Ne zamandır düşündüğüm bir konu bu benim. Eğer öbür dünyaya inanıyorsanız, bu düşüncelere de inanabilirsiniz. Öbür dünyaya falan inanmıyorum ben. Svidrigailov dalmış düşünüyordu. Birden, peki ya orada örümcekler ya da buna benzer yaratıklardan başka bir şey yoksa, dedi. Kaçık bu adam diye düşündü Raskolnikov. Biz sonsuzluğu anlaşılması olanaksız bir düşünce olarak şöyle kocaman, çok büyük bir şey olarak düşünürüz hep. İyi ama neden ille de kocaman, çok büyük bir şey? Oysa bir de bakmışsınız, küçücük, köy hamamı gibi bir yerdir. İs içinde, köşeleri örümceklerle dolu, düşünebiliyor musunuz? İşte size sonsuzluk. Sonsuzluk benim gözüme bazen böyle görünüyor. Daha iç açıcı, daha insaflı bir biçimde düşünemez miydiniz bunu diye bağırdı Raskolnikov. Hastalıklı bir bağırıştı bu. Svidrigailov belli belirsiz bir gülümsemeyle, daha insaflı mı dedi. Ne biliyorsunuz, belki de en insaflısı budur. Hem elimde olsaydı eğer, ben bilhassa böyle bir düzenleme yapardım. Bu çirkin karşılık üzerine Raskolnikov birden üşür gibi oldu. Svidrigaylov başını kaldırdı, gözlerini dikip ona baktı, sonra bir kahkaha attı. Düşünebiliyor musunuz, yarım saat önce birbirimizi görmemiştik bile ve düşman sayılıyorduk. Şu andaysa aramızda çözümlenmemiş bir sorun dururken bunu bir yana bıraktık ve neler konuşmaya başladık. Hamurumuzun bir olduğunu söylerken doğruyu söylüyormuşum değil mi? Raskolnikov sinirli sinirli, ziyaretinizde beni niçin şereflendirdiğinizi bir an önce anlatmanızı rica etmeme izin verir misiniz dedi. Çünkü benim hiç zamanım yok. Hemen dışarı çıkmak zorundayım. Hay hay, hay hay. Kız kardeşiniz Avdotya Romanovna Bay Lujin'le Pyotr Petrovich ile evleniyormuş değil mi? Kız kardeşimle ilgili her türlü sorunu bir yana bıraksanız ve de onun adını ağzınıza almasanız, siz gerçekten de Svidrigaylov olsanız benim yanımda onun adını ne cesaretle ağzınıza aldığınızı doğrusu anlayamıyorum. Ama ben onun hakkında konuşmaya geldim. Adını nasıl almam? Pekala, söyleyin ama çabuk. Karım tarafından benim de akrabam olan Bay Lujin'i eğer yarım saat olsun görebilseydiniz ya da onun hakkında gerçeği yansıtan şeyler duyabildiyseniz, eminim ki kendisi hakkında bir fikir edinmişsinizdir. O Avdotya Romanovna'ya göre bir insan değil. Bana kalırsa Avdotya Romanovna soylu bir davranışla ve hesapsızca kendisini feda ediyor. Ailesi uğruna büyük bir özveride bulunuyor. Hakkınızda duyduklarımdan edindiğim kanıya göre kız kardeşinizin çıkarları zedelenmemek koşuluyla bu evlilik bozulursa siz bu işe sevineceksiniz. Sizi tanıdığım şu anda ise bu inancım bütünüyle pekişti. Bu sözleriniz sizin yönünüzden son derece safça, hatta bağışlayın küstahça. Yani kendi kendime bir şeyler yontmaya çalıştığımı mı söylemek istiyorsunuz? Tasalanmayın Rodion Romanovich. Kendi çıkarlarımı güdüyor olsaydım konuyu bu denli apaçık ortaya koymazdım. O kadar da aptal değilim. Buradaki bir psikolojik tuhaflığı açıklayayım. Demin Avdotya Romanovna'ya duyduğum sevgiden dolayı kendimi haklı göstermeye çalışırken burada kurbanın belki de ben olduğumu söylemiştim. Bilin ki şu anda kız kardeşinize karşı hiçbir sevgi duymuyorum. Bu benim için de şaşılacak bir durum. Çünkü bir zamanlar onu gerçekten sevmiştim. Gününüzü gün etmek, gönül eğlendirmek istediğinizden. Gerçekten de eğlence düşmanı, gezip tozmayı seven bir adamım. Ama kız kardeşiniz öyle üstün özellikleri olan bir insan ki ona ben bile kapılmaktan kendimi alamadım. Ama şu anda anlıyorum ki bütün bunlar saçmaymış. Çoktan anladınız bunu. Önceleri de fark ediyordum ama 3 gün önce tam Petersburg'a geldiğim gün buna kesin olarak inandım. Kısacası Moskova'dayken bile hala Avdotya Romanovna'yı elde etmeyi ve bu konuda Lujin'le rekabete girişmeyi düşünüyordum. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim ama lütfedip biraz kısa kesemez misiniz? Ziyaretinizin sebebine gelseniz, acelem var ve dışarı çıkmak zorundayım. Büyük bir sevinçle. Buraya geldikten sonra bir geziye çıkmaya karar verince zorunlu bazı işlerimi yoluna koymak istedim. Çocuklarım teyzelerinin yanında kaldı. Onlar zengin. Bana hiç mi hiç ihtiyaçları yok. Sonra benim nasıl bir baba olduğum da ortada. Yanıma yalnızca Marfa Petrovna'nın geçen yıl bağışladığı parayı aldım. Bu kadarı bana yeter. Bağışlayın, şimdi konuya geliyorum. Çıkmayı tasarladığım yolculuktan önce Bay Lujin'le de hesaplaşmak istiyorum. Bunu kendisine hiç katlanamadığımdan yaptığımı sanmayın. Marfa Petrovna ile kavgamıza Lujin neden olmuştur. Çünkü Lujin'in evlenme işini Marfa Petrovna'nın kotardığını öğrenmiştim. Şimdi sizin aracılığınızla, hatta sizin yanınızda Avdotya Romanovna ile görüşmek ve ona 1. Pyotr Petrovich'ten kendisine büyük bir yarar gelmeyeceği gibi tam tersine ve düpedüz zarar geleceğini açıklamak. 2. Neden olduğum tatsızlıklar dolayısıyla kendisinden özür dileyerek ona 10 bin ruble vermek önerisinde bulunmamı kabul etmesini rica etmek ve böylece de Lujin'den ayrılmasını kolaylaştırmak istiyorum ki bir fırsat doğduğunda onun da bu ayrılığı benimseyeceğinden eminim. Raskolnikov öfkelenmekten çok şaşırmıştı. Siz gerçekten de delisiniz diye bağırdı. Nasıl cesaret edebilirsiniz böyle konuşmaya? Bağıracağınızı biliyordum zaten ama bakın ben her ne kadar zengin bir adam değilsem de şu 10 bin rubleyi kız kardeşinize rahatça verebilecek durumdayım. Çünkü bu para bana hiç gerekli değil. Eğer Avdotya Romanovna kabul etmezse aptalca harcayıp gideceğim bu parayı. Bu bir. İkincisi vicdanım çok rahat. Kendim için hiçbir çıkar gütmüyorum. İster inanın ister inanmayın ama daha sonra hem siz hem de Avdotya Romanovna bunun böyle olduğunu göreceksiniz. Sorun şu ki saygıdeğer kız kardeşiniz benim yüzümden bir takım tatsızlıklara katlanmak zorunda kaldı. İçten bir pişmanlık duygusuyla yaptığım kötülükleri parayla kapatmaya çalışıyor değilim. Bütün amacım yalnızca kötülük eden, kötülük etme ayrıcalığı olan bir insan olmadığımı kanıtlayarak onun yararına bir iş yapmaktır. Eğer önerimi yaparken milyonda bir olsun kendi çıkarımı güdüyor olsaydım, daha 5 hafta önce bundan çok daha fazlasını önermişken, şimdi tutup da yalnızca bir 10 bin ruble önermezdim. Bu da bir yana, ben yakında hem de çok yakında genç bir kızla evleniyorum. Böylece de Avdotya Romanovna'ya karşı kötü bir takım niyetlerimin olduğu kuşkuları tümüyle ortadan kalkmış olacaktır. Son olarak da şunu söyleyeyim ki, Bay Lujin'le evlenmekle Avdotya Romanovna yine aynı parayı almış olacaktır. Yalnız bir başka yolla. Bana hiç kızmayın Rodion Romanovich, soğukkanlılıkla sakin sakin bir kez daha düşünün şu işi. Bunları söylerken Svidrigailov'un kendisi son derece sakin ve soğukkanlıydı. Rica ederim kesin artık, dedi Raskolnikov. Ne olursa olsun bağışlanmaz bir küstahlıkta bulunuyorsunuz. Hiç sanmam. Bu dünyada insan insana ancak kötülük edebiliyor. Anlamsız bir takım biçimcilikler nedeniyle bir damla olsun iyilik yapabilme hakkına sahip değiliz. Çok saçma bir şey bu. Şimdi diyelim ki ben ölseydim ve bu parayı kız kardeşinize dinsel vasiyette bırakmış olsaydım, o zaman da geri çevirebilecek miydi? Büyük olasılıkla evet. Yo, bu olamaz. Her neyse, olur ya da olmaz. Şu var ki 10 bin ruble pek de fena bir para sayılmaz. Ne olursa olsun ben bu konuştuklarımızı Avdotya Romanovna'ya iletmenizi rica edeceğim. Hayır, iletmeyeceğim. O zaman Rodion Romanovich, ben onunla kendim görüşme yollarını aramak, dolayısıyla da onu rahatsız etmek zorunda kalacağım. Peki iletirsem kendisiyle görüşme yoluna başvurmayacak mısınız? Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kez olsun görüşebilmeyi çok isterdim. Hiç ummayın. Yazık. Aslında siz beni tanımıyorsunuz. Kim bilir, ileride belki de daha yakından tanışırız. Yakınlaşacağımızı mı düşünüyorsunuz? Neden olmasın? Svidrigailov gülümseyerek yerinden doğruldu ve şapkasını aldı. Aslında sizi hiç rahatsız etmek istemiyordum. Gerçi bu sabah yüzünüz beni çok etkilemişti ama yine de buraya gelirken fazla umutlu değildim. Demek sabahleyin de beni gördünüz. Nerede? Raskolnikov tedirgin olmuştu. Bir rastlantı sonucu. Nedense sizde bana benzer bir şeyler olduğunu düşünüyorum hep. Ama telaşlanmayın. Can sıkıcı bir adam değilim. Kumarda hile yapanlarla tatsızlık çıkarmadım. Uzak akrabalarımdan Prens Sivir Bey'i kendimden bıktırmadım. Rafael'in Madonna'sı üzerine Bayan Pirlukova'nın albümüne bir şeyler yazmayı becerdim ve Marfa Petrovna'yla 7 yıl yanımdan hiç ayrılmamacasına birlikte yaşadım. Geçmişte Saman Pazarı'nda Vyazemski'nin evinde yatmışlığım da vardır. Şimdi de belki Berg'in balonuna binip uçacağım. Güzel. Sormama izin verin. Sözünü ettiğiniz yolculuğa yakında mı çıkıyorsunuz? Hangi yolculuğa? Şu demin sözünü ettiğiniz. Ha evet. Gerçekten size bir geziden söz etmiştim. Bu epey geniş bir konu. Ama bana ne sorduğunuzu bir bilseydiniz. Svidrigailov kısa ama gürültülü bir kahkaha attı. Hem bakarsınız geziye çıkmak yerine evlenivermişim. Bana önerdikleri bir kız var da. Burada mı? Evet. Ne zaman becerdiniz bunu? Ama ben yine de Avdotya Romanovna'yla bir kez olsun görüşebilmeyi çok isterdim. Ciddi olarak rica ediyorum bunu sizden. Şimdilik hoşça kalın. Az kalsın unutuyordum Rodion Romanovich. Kız kardeşinize Marfa Petrovna'nın kendisine 3000 ruble bıraktığını söyler misiniz? Bu tümüyle doğrudur. Marfa Petrovna ölümünden bir hafta önce yaptırdı vasiyetnamesinde bu düzenlemeyi. Ve her şey benim yanımda oldu. 2-3 hafta içinde Avdotya Romanovna parayı alabilir. Doğru mu bu söylediğiniz? Doğru, kendisine iletin. Tekrar hoşçakalın. Kaldığım yer size çok yakın. Tam çıkarken Svidrigailov kapıda Razumihin'le çarpıştı. 20. Bölümün sonu.